Ayrım 21.
Zorunluyum, yoksa iş bulamam. Ama sendikalı olmak hiçbir yarar sağlamadı bana şimdiye dek. Bert başını salladı. Peki, biliyor olanlara baksana. Her şey yolundaydı, her şey durgundu. Kimsenin kıpırdadığı yoktu. Ama ne oldu? Tepeden inme, bir vuruşta birden %10 düşürüldü gündelikler. Söylesene, ne kazandık? Hiçbir şey. Yitirdik. Ellerimizle oluşturduğumuz, bizden önce babalarımızın, annelerimizin çalışıp didindikleri bu ülkede başarıya ulaşma umudumuz kalmadı artık. Canımıza okudular. Sonumuz geldi. İngiltere'den gelen beyazların çocukları olan bizlerin sonu. Atalarımız bir şeyler yapmak, bir şey ortaya çıkarmak için çalıştılar, didindiler, köleleri serbest bıraktılar, kızılderililerle dövüştüler, batıyı batı yaptılar ama biz onların çocukları yıkıldık. Körler bile görür sonumuzun geldiğini. Saxon kaygılı bir sesle, ama elden ne gelir diye sordu. Hiç, dövüşmek gerek. Yurdumuz bir hırsız çetesinin eline düşmüş. Bakın şu Southern Pacific'e, Kaliforniya'yı bu ortaklık yönetiyor. Billy güldü. Hadi canım, Bert, nasıl ileri sürersin bunu? Bilmeden konuşuyorsun. Kaliforniya'yı hiçbir demiryolu ortaklığı yönetemez. Bert acı acı güldü. Amma da kalın kafalısın. Bir gün gelecek, sen ve düşünmek bilmeyen arkadaşların durumu anlayacaksınız. Fakat çok geç olacak. Bozulmuş diyemeyeceğim. Çürümüş artık, kokuşmuş, leş kokuyor. Bu ülkeyi yönetenlerle görüşmek isteyen bir kimse önce San Francisco'ya gidecek, dairelere uğrayacak, şapkasını çıkarıp uslu uslu izin isteyecek yöneticileri görmek için. Kaliforniya'nın bütün valileri biz daha doğmadan demiryolu ortaklığında patronluk yapmışlardır. Hapı yuttuk diyorum sana. İşimiz bitiktir. Ama ölmeden önce o pis hırsızlardan birkaçının asılmalarına yardım etmek için var gücümle çalışacağım. Bütün savaşlarda silah elde dövüşen, bu ülkeyi oluşturan, her şeyi yapan bizler. Son Mohikanlarız. Mary öfkeyle. Doğrusu korkutuyor beni. Öylesine sert ki diye söylendi. Dilini tutmamayı sürdürürse atelyeden kapı dışarı edecekler. O zaman ne olacak bizim durumumuz? Beni hiç düşündüğü yok. Sana yalnız şunu söyleyeyim ki kendi payıma çamaşırhaneye dönmeyi hiç düşünmüyorum. Ant içer gibi havaya kaldırmış elini. Ben çalışıp seni beslemeyi hiç düşünmüyorum. Bunu kafana koy. Kendin de göreceksin zaten. Bert sert bir sesle, aklından geçenleri biliyorum dedi ama sen de şunu kafana sok. Ölmüşüm, sağ kalmışım, çalışmışım, çalışmamışım benim bileceğimmiş. İstediğini yapmakta serbestsin, umurumda bile değil, bu kadar. Mary kafasını sallayarak yeniden saldırıya geçti. Seninle tanışmadan önce de beceriyordum işimi, şimdi de becerebiliyorum, bundan emin olabilirsin. Bert'ün dili ucunda bin bir küfür kaynaştı fakat Saxon zamanında işe karışarak yeniden barışı kurdu. Van Hope ailesinin geleceğinden kaygı duyuyordu. Çünkü ikisi de iç tepillerin etkisi altında hareket ediyorlardı. Hırslı, kolay efkelenen tiplerdi. Boyuna kavga ediyorlardı. Yarınları hakkında iyi şeyler düşünmek zordu. Jilet makinesi övgüsü Saxon için bir çeşit başarı oldu. Pierre Süccaciye mağazasında satıcılık yapan bir tanıdığı vardı. Onu görmeye gitmiş, bir jilet makinesi almıştı. Bir pazar sabahı kahvaltıdan hemen sonra Billy berbere gitmeye hazırlanırken Saxon onu odaya götürdü, havluyu açtı, içinden jilet makinesini, su kabını, sabunu ve tıraş kremini çıkardı. Billy önce geri çekildi, sonra tıraş takımına ilgiyle baktı. Jilet makinesini seyrederken gözlerinde bir küçümseme belirdi. Sen bunu ustura mı diyorsun? O işi görür dedi Saxon. Tanrı'nın günü binlerce kişi kullanıyor bunu. Billy kafasını salladı. Gidecek gibi yaptı. Saxon onu kandırmak için sözlerini ekledi. Sen haftada 3 kez tıraş olursun. 45 sent eder. 50 diyelim, yuvarlak hesap olsun. Bir yılda 52 hafta var. Demek ki yalnızca tıraş için $26 harcıyorsun. Hadi sevgilim, inat etme de gel dene. Bir sürü adam çok memnun bundan. Billy başını sallayarak dudak büktü. Gözleri daha da bulandı. Onun bu somurtma biçimi pek hoşuna giderdi Saxon'un. O haliyle bir küçük çocuğa benzerdi. Saxon gülmeye başladı ve öptü onu. Zorla bir sandalyeye oturttu, ceketini çıkardı, gömleğinin ve ten fanilasının düğmelerini çözdü, gömleğin yakasını içe doğru kıvırdı. Sonra tıraş kremi sürdü yüzüne. Ağzını açarsan kafanı ağzına sokarım ha diye bir de kuru sıkı savurdu. Billy yazgısına küsüp tıraş makinesini aramaya başlayınca da "Dur," dedi, "bekle hele. Ben berberlerin nasıl yaptıklarını izleyip öğrendim. Deriye krem sürüldükten sonra ne yapılacağını biliyorum." Derhal parmaklarıyla masaj yaparak yedirmeye başladı. Sonra bir tabaka daha krem sürdü. "Oldu," dedi. "Ama şunu bil ki her tıraşta yapmam sana bunları. Bugün ilk kez olduğu için yardım ediyorum ama yalnız bugünlük." Billy yarı şaka yarı ciddi isyancı tavırlar takındı. Tıraş makinesini birkaç kez denedi. Duyduğu acıdan yüzünü ekşiterek çığlığı bastı. "Tüh, kahrolası!" Yüzünü aynada inceledi. Kar gibi beyaz tıraş kreminin altında hafiften kan sızıyordu. "Yüzümü kestim. Hem de üstelik bir tıraş makinesiyle. Elbette ki bu dala vereyi pek beğenenler vardır. Haklılardır da belki. Ama ben bu kahrolası makineyle yüzümü kesiyorum. Yüzümü kesiyorum." Sakson araya girdi. "Dur biraz. Bir ayar hatası olsa gerek. Öyle demişti satıcı. Şu küçük vidaları görüyor musun? Şurada, yan tarafta. Tamam, onları çevireceksin." Billy bıçağı bir daha gezdirdi yüzünde. Dikkatle aynaya baktı, gülümsedi ve tıraşı sürdürdü. Becerikli hareketlerle yüzündeki kremi sildi. Sakson alkışladı. "İyidir," dedi Billy, "çok iyidir. Bana ver elini. Ne kadar iyi tıraş olduğumu göstereyim." Sakson'un elini yanaklarında gezdirmeye başladı. Fakat Sakson çabuk çekti elini. Düş kırıklığı anlatan bir ses çıkardı. Dikkatle inceledi kocasının yüzünü. "Ama senin sakalın yerinde duruyor, kesmemiş," dedi. "Dolandırıcılık bu. Düpedüz dolandırıcılık. Cildi kesiyor, sakalı kesmiyor. Ben berbere gidiyorum." Sakson inatçıydı. "Doğru dürüst denemedin daha. Vidaları çok sıkıştırdın. Bırak ben yapayım ayarını." "Ha, işte tamam. Şimdi biraz daha krem sür, bir daha dene." Bu defa tıraş edilen sakalın çıkardığı özgün ses kolayca duyuldu. Sakson oldukça kaygılı bir tavırla, "Nasıl gidiyor?" "Bu kez ay kesiyor," diye hamurdandı Billy. Kaşlarını çatıp suratını ekşitiyordu. "Ama gene acıtıyor." Sakson kocasını yüreklendirdi. "Sen işine bak Kızılderili. İyi yoldasın, durma. Burt'un dediğini aklına getir ve Mohikanların sonuncuymuşsun gibi davran." 15 dakika sonra Billy yüzünü yıkadı, kuruttu, içini çekti. Rahatlamıştı. "Bir bakıma tıraş ediyor etmesine ama benim pek hoşuma gitmedi Sakson. Sinirlerimi öylesine bozdu ki paçavra gibiyim." Birdenbire yeni bir terslik görüp homurdanmaya başladı. Sakson, "Gene ne oldu?" diye sordu. "Ensem. Ben nasıl tıraş edebilirim ensemi? İster istemez berberi kestirip para ödeyeceğim." Sakson önce çok üzüldü ama bir an sürdü bu. Hemen toparladı kendini, tıraş fırçasını aldı. "Otur Billy," dedi. "Ne? Sen mi?" Billy'nin onuruna dokunmuştu. "Evet, ben. Rastgele bir berber enseni tıraş edebiliyorsa ben niye edemeyecekmişim? Otur." Billy utançlı homurdandı yine ama ensesini karısına teslim etti. Sakson işini bitirince müjdeyi verdi. "Tamam, oldu işte. Hem de iyi oldu. Çok kolay bir şey. Üstelik yılda 36 dolar artırım sağlar. Bu parayla çocuğun karyolasını, bir puset, kundak bezi ve daha bir sürü şey alabilirsin. Dur kalkma, bir dakikacık daha sabret." Enseyi yıkadı, kuruttu, pudra sürdü. "Billy, oğlum, banyodan yeni çıkmış bir bebek gibi temizsin." Ensesinde Sakson'un dudaklarını duyan Billy hoşnutlukla ürperdi. Bu beklemediği öpücük uzadıkça uzadı. Kızışan istekler uyandırdı kafasında. Bir daha o şeytan makinesini eline almayacağını ant içmiş olmasına karşın iki gün sonra Billy ikinci bir deneme daha yapmaya ve Sakson'un yardım etmesine razı oldu. "Biliyor musun, hiç de kötü değil. Şimdi anladım nasıl yapılacağını. Bütün hüner ayarı iyi yapmakta. İstediğin kadar yakından tıraş olabiliyorsun bununla. Ayarın neyse o kadar. Ondan çok kesmiyor. Berberler bunu yapamaz işte. Her seferinde berberden çıkarken yüzümün alev alev yandığını duyardım." Üçüncü denemeye tartışılmaz bir başarı oldu. Hele Sakson damarları büzen bir tıraş losyonu sununca tam bir mutluluk duydu. Tıraş makinesinin inançlı bir savunucusu olup çıktı. Ne zaman Burt'a uğrarsa bütün takım taklavatı birlikte götürür, nasıl tıraş olduğunu arkadaşlarına da gösterirdi. "Yıllarca avuç dolusu para verdik berberlere, cildimizi tırmalasınlar diye. Sen şuna bak şuna, görüyor musun ha? Korkunç bir şey değil mi? Yağ gibi kayıyor. Sen 6 dakikadan daha çabuk yapamazsın bu işi. Oysa ben 3 dakikada bitiriyorum. Bununla yüzü kapalı tıraş olabilirsin. Her yerde olabilirsin. Denizin dibinde bile işler bu meret. İstersen bile kesemezsin yüzünü bununla. Üstelik de yılda 36 dolar cebinde kalır. Sakson yaptı hesabı. Onun hesabı kuvvetli, inan bana. Altı. Saksonla Mercedes arasındaki alışveriş gelişiyordu. Mercedes genç komşusunun hazırladığı bütün güzel şeyleri hemen alıcı buluyordu. Sakson da heves ve neşeyle çalışıyordu. Bir çocuk beklemesi ve Billy'nin kazancının azalması hayatın ekonomik yönüne daha ciddiyetle bakmasına neden olmuştu. Artık pek çok para yatıramıyorlardı artırım sandığına. Eve ve kendisine güzel şeyler almak için harcadığı parayı düşündükçe içi sızlıyordu. Sonra hayatında ilk kez olarak başkasının parasını harcıyordu. Küçük yaştan biri hep kendi kazancıyla yetinmeye alışmıştı. Şimdi Mercedes sayesinde yine aynı kurala uymaya başlamıştı. Satışlardan elde ettiği kazançlardan çıkarıyordu daha güzel, daha pahalı çamaşırların masrafını. Mercedes bir takım modeller salık veriyor, Saxon onları daha da geliştirerek harikalar yaratıyordu. Kendi buluşu olan güzel kenar süsleriyle bezenmiş göğüs ve omuz kısımları, Fransız işi işlemeli, fırfırlı gömlekler, elde dikilmiş kombinezonlar, olağanüstü güzellikte, örümcek ağı gibi ince, işlemeli ve İrlanda dantelleriyle süslü gecelikler hazırladı. Mercedes'in özendirmesiyle harika bir sabah başlığı dikti. Yaşlı kadın bu başlığa kendi payını çıkardıktan sonra 12 dolar verdi. Günün her saatinde doluydu ve mutluydu. Gelecek olan çocuk için hazırlıkları da savsaklamıyordu. Hazır giyecek olarak yalnızca 3 tane güzel gömlek aldı. Geri kalan her şeyi kendi elleriyle yaptı. Bebeğin çeyizinde neler yoktu neler. Pike kundak bezleri, el örgüsü mintanla bir başlık ve parmaksız eldivenler, işlemeli başlıklar, gereğince uzun dar iç gömlekleri, küçücük bir kuşağa dikili eteklikler, ipek işlemeli beyaz fanile eteklikler, el örgüsü çoraplar, patikler ve yeterince çok yumuşak kundak bezi. Patikleri örerken pembe ayak parmaklarının ve tombul baldırların oynaştığını görür gibi oluyordu. Bütün minik giysilerdi, her bir dikişte sevgisini de birlikte dikiyordu. Bununla birlikte üstünde düşününce eşyalara döktüğü bu sevginin daha çok Billy'ye yöneldiğini anlıyordu. Gelecek olan yeni yaratığın ne biçim şey olacağı belirsizdi ve tüm düşleme gücünü coşkuyla işlettiği halde onun neye benzeyeceğini bir türlü kestiremiyordu. Billy minik çeyizi inceledikten sonra dikkatini küçük gömleklere çevirdi. "Bence," dedi. "Bunlar kundak takımının bütün diğer parçalarından daha iyi simgeliyor çocuğu. Onu erkek gömleğiyle görür gibi oluyorum." Mutluluk gözyaşlarını tutan Saxon, içten gelme bir davranışla küçük gömleklerden birisini kocasının dudaklarına doğru uzattı. Billy gözlerini karısından ayırmaksızın büyük bir ciddiyetle öptü gömleği. "Bu öpücükte biraz yumurcağın payı var ama en çoğu sana," dedi. Bir gün Saxon'un gelir kaynağı beklenmedik biçimde kuruyuverdi. O gün tasfiye dolayısıyla indirimli satış yapan bir büyük mağazaya uğramak için körfezi geçip San Francisco'ya gitti. Sutter Street'ten geçerken gözü küçük bir dükkanın vitrinine ilişti. Önce gözlerine inanamadı. Vitrinin en göze çarpacak yerinde Mercedes'in 12 dolar verdiği o harika başlık kurulmuştu. Üzerinde 28 dolar fiyat vardı. Saxon dükkana girdi. Patron orta yaşlı, kurnaz bakışlı zayıf bir kadındı. Yabancı kökenli olduğu belliydi. "Oh, hayır, bir şey alacak değilim," dedi Saxon. "Ben de buradakiler gibi güzel şeyler dikerim de bunlara kaç para verdiğinizi öğrenmek istedim. Örneğin şu sabah başlığına, vitrindeki." Satıcı kadın hemen Saxon'un sol eline baktı. Parmaklarının ucuna batan sayısız iğne izlerini gördü. Sonra giyimini ve yüzünü inceledi. "Bunun gibisini yapabilir misiniz?" Saxon başıyla "Evet," dedi. "Bunu bana getiren kadına 20 dolar vermiştim." Saxon sinirlerine hakim oldu. Bir an soğukkanlılıkla düşündü. Mercedes kendisine 12 dolar vermişti. Demek ki 8 dolarını cebine atmıştı. Oysa işi Saxon yapmış, tüm giderlerini de kendi cebinden ödemişti üstelik. Lütfen bana başka el işleri gösterebilir misiniz? Gecelik, gömlek ve benzeri şeyler ve fiyatlarını da söyleyebilir misiniz? Böyle işler yapar mısınız? Yaparım. Bana satar mısınız? Tabii, bunun için geldim size. Dükkancı kadını şöyle konuştu. Satışta küçük bir artış ekleriz alış fiyatına, aydınlatma, kira ve benzeri giderleri karşılamak için. Sonra da bir kazanç bindiririz, yoksa çıkamayız altında. Bu sizin hakkınız, dedi Saxo. Kadının gösterdiği güzel eşyalar arasında kendi diktiği bir gecelikte bir kombinezon buldu. Mercedes gecelik için 8 dolar ödemiş, 14 doları almıştı. Dükkanda 18 dolara satılıyordu. Kombinezon için 6 dolar vermişti. Dükkancı 11 doları almıştı. 15 dolar etiketi vardı. Saxon eldivenleri takarken, "Teşekkür ederim," dedi. "Diktiğim çamaşırları aynı fiyata verebilirim size." Kadın dik dik baktı. "Bunlar ayarında temiz mal getirirseniz sevinerek alırım. Sık sık özel istekler gelir bana. Onlardan size de iş çıkarırım." Mercedes, Saxon'un sistemlerine karşı saflık numarası yaptı. Saxon, "Siz bana yalnızca bir yüzde payı aldığınızı söylemiştiniz," diye suçladı onu. "Evet, öyle yaptım aslında. Ama bütün işi ben yaptım. Araç gereçleri de cebimden ödedim. Oysa siz benden çok kazandınız. Aslan payını aldınız." "Niye almayayım şekerim? Ben aracıydım. Bu işler böyle olur. Aslan payını aracılar alır dünyada."